Kıymetli dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra sizler için hazırlamış olduğumuz yeni ve güzel kitaplarla, Kitap Dünyası programıyla karşınızdayız inşallah. Bize ayrılan süre içerisinde elimizden geldiği kadar ve dilimizin döndüğü kadar sizlere hazırlamış olduğumuz bu güzel kitaplardan bahsederek inşallah programımızı tamamlayacağız. Kitap Dünyası programında bu hafta neler var? Şöyle bir bakalım kıymetli dinleyenler. Malumunuz içinde bulunmuş olduğumuz Nisan ayı Kutlu Doğum ayı olarak idrak ediliyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını yeniden gündemimize alma ve onun o güzel ahlakını yeniden gönül dünyamıza aksettirme adına bu ve benzeri programların da önemli olduğunu ifade etmek lazım. Biz de Kitap Dünyası programı olarak kıymetli dinleyenler, hem Kutlu Doğum ruhuna uygun olarak bazı kitaplarımızı sizler için seçtik. Zira şunu da ifade etmek gerekiyor ki Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitapları sadece Kutlu Doğum günlerine hasretmekten ziyade o kitapları aslında bir peygamber ümmeti olarak, onun ümmeti olarak, onu daha yakından tanıma zorunluluğunda olan insanlar olarak biz okumalıyız, okutmalıyız. Peygamber Efendimizin o güzel hayatını her zaman ümmeti olarak gönül gündemimizde tutmalıyız. Bu vesileyle sadece bu günlere hasretmenin de çok doğru olmadığını ifade etmek gerekiyor. Bu manada muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Erkam Yayınları'ndan çıkan neredeyse bir Kutlu Doğum kütüphanesi oluşturabilecek kadar kitaplarının olduğunu da zikretmek gerekiyor ve Peygamber Efendimizin o güzel hayatını, şahsiyetini anlatan kitaplar, Efendimizin ahlakını anlatan kitaplar muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden, Erkam Yayınları'ndan çıkıyor, çıkmaya da devam ediyor. Bu başta programımızın başında bu notu da sizlere ifade ettikten sonra şimdi şöyle bakalım neler var önümüzde bu manada. Benim geçen elime geçti bu kitabı sizlere tanıtmayı önemsedim. İnkılap Yayınları'ndan çıkan ve ikinci baskısı yapılmış olan bir kitap. Aslında bu yazarın Fatımatuz Zehra Kamacı hanımefendinin çalışmaları içerisinde gerçekten sahabe devrinde Peygamber Efendimizin devrini anlatan güzel kitapları İnkılap Yayınları'ndan çıkıyor. Bu kitaplardan bir tanesi yine Hazreti Peygamber devrinde kadınların süslenmesi ismini taşıyor. Bu kitaba da belki bir atıfta bulunmak gerekecek programımızın ilerleyen dakikalarında. Bu size anlatacağım, tanıtacağım kitap İnkılap Yayınları'ndan ikinci baskısı yapılan Fatımatuz Zehra Kamacı hanımefendinin Hazreti Peygamber'in Günlük Hayatı 1 diye yayınlanmış ve Mescid-i Nebevi'de Peygamber Efendimiz'in bir günlük hayatını anlatan hacimli bir kitap kıymeti dinleyenler. Gerçekten bu ve benzeri çalışmaların biraz daha bilimsel olduğunu ben düşünüyorum ki Fatıma Kamacı hanımefendi bir aynı zamanda bir akademisyen ve siyerle alakalı çalışmaları ile ön planda çıkıyor ve bu çalışmada onlardan bir tanesi. Bu kitabın aslında iki ciltten oluşuyor. Hazreti Peygamber'in Günlük Hayatı 1 Mescid-i Nebevi ilk olarak 2013 yılında neşredilmiş ve diğer kitabı ise Peygamber Efendimizin Hazreti Peygamber'in Günlük Hayatı 2 Hane-i Saadet, bu da 2016 yılında yine İnkılap Yayınları'ndan yayınlanan kitaplar arasında. Baktığımızda şöyle cümlelerle kitabını takdim ediyor yazar. Son ilahi din İslam'ın güzide elçisi Hazreti Peygamber, bi'setten itibaren Allah'tan aldığı vahyi zerre kadar değiştirmeden dosdoğru bir şekilde tebliğ etmiştir. Doğumundan vefatına kadar sabır, fedakarlık ve kararlılıkla yaşadığı örnek hayat ise bu tebliği taçlandırmıştır. Bir insanın yaşayabileceği en temiz, en doğru, en örnek hayat şüphesiz ki Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır. Bu yüzdendir ki insanlık tarihi boyunca yaşanan nice önemli an, yazılan nice mühim eserler geçip giden zamanla birlikte yok olurken Hazreti Peygamber'in yaşadığı hayatın en ince ayrıntıları dahi unutulmamış ve nesilden nesile hem sözlü olarak hem de bilfiil taklit edilmek suretiyle aktarılarak bugünlere kadar gelmiştir. İmkan ve şartlar dolayısıyla Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam Medine'de geçirdiği 10 yıllık süreçte geçmiş 53 yılla mukayese edilemeyecek zenginlikte bilgiler elde edilmiş ve bu bilgiler daha sonra kaynaklara işlenmiştir. Bu yüzden Hazreti Peygamber'in 63 yıllık hayatı günlük hayat perspektifinden ele alındığında ömrünün son 10 yılını geçirdiği Medine dönemi esas alınmak durumundadır. İşte bu çalışmamız, diyor yazar, Medine'deki günlük hayatının önemli bir kısmını geçirdiği Mescid-i Nebevi ile sınırlandırılmıştır. Kitabını bu şekilde takdim ediyor sevgili kitap dostları. Kitap 522-528 sayfeden oluşuyor ve tabii ki kitabın en son bölümüne de, ekler bölümüne de Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebevi'yi yaparken o zamanki plana dair bir fotoğrafla karşılaşıyoruz. Ve daha sonraki sayfalarda yine Mescid-i Nebevi'nin sonraki yıllarda nasıl değiştiğini, eklemelerin, yeni yapılan yerlerin planlarını burada görüyoruz. Ve daha sonraki yıllarda da tabii ki günümüzdeki Mescid-i Nebevi'nin planını, fotoğraflarını görmüş oluyoruz kitabımızın son bölümünde. Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimizin Günlük Hayatı 1 isimli kitabın şöyle içine baktığımızda, sayfalarının arasına dolaştığımızda bakalım, şöyle 4 bölümden oluştuğunu görüyoruz. 4 ana bölümden oluşuyor bu kitabımız ve akademik bir çalışma olduğundan dolayı kitabın giriş bölümünde kitabın yazılış maksadı, istifade edilen kaynaklar ve araştırmalar, araştırmanın kapsamı vesaire gibi akademik bir şekilde bir giriş yapılıyor. Daha sonrasında birinci bölümde ise ashabıyla ilgilenmesi üst başlığını taşıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe-i kiramla olan irtibatı, Mescid-i Nebevi'de olan o günlük hayatı içerisinde sahabe-i kiramla olan irtibatının nasıl olduğunu teferruatlarına girerek anlatıyor ve Peygamber Efendimizin ashab-ı kiramla sohbet etmesi, ki sohbet Peygamber Efendimizin belki de hayatının her anında, her zamanında, günlük hayat içerisinde her anında olabilecek ve olan bir sünnetiydi Peygamber Efendimizin. Çünkü sohbeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tebliğ aracı olarak görüyordu. Gerek sahabe-i kirama karşı, gerekse dışarıdan gelen insanlara, dışarıdan gelen Müslümanlara ya da Peygamber Efendimiz'i ziyarete gelen insanlara karşı Efendimiz sohbeti bir tebliğ aracı olarak görüyordu. Ve sohbet dediğimizde elbette ki normal şekilde anladığımız şekilde iki kişinin, üç kişinin bir araya gelerek böyle havadan sudan bir muhabbet etme şeklinde değil de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o insanlara Cenab-ı Hakk'ın dinini, İslam'ı, İslam'ın güzelliğini, İslam'ın ahlak kurallarını anlatması şeklinde olan irşat edici sohbetlerdi bunlar şüphesiz. Ve daha sonra ashabıyla ilgilenmesine baktığımızda sahabe-i kiramdan gelen soruları Peygamber Efendimizin cevaplandırması ve onların isteklerini, şikayetlerini dinleyerek o istek ve şikayetleri noktasında onların ihtiyaçlarını gidermesi Peygamber Efendimizin sahabe-i kiramla ilgilenmesi olarak görüyoruz. Ve bu bölümün son maddesi olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe-i kirama görevler vermesi, onlara vazifeler vermesi ve onlardan bir takım işleri, bir takım vazifeleri yapmalarını istemesi olarak sahabe-i kiramla Efendimizin yakın bir diyalog içerisinde bir gönül teması, bir göz teması, bir kalp teması içerisinde olduğunu da biz buradan görüyoruz. İkinci bölüm yine aynı üst başlığı taşıyor. Ashabıyla ilgilenmesi olarak uzun bir bölüm bu tabii ki. Ashabıyla ilgilenmesi dediğimizde baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimizin sahabe-i kiramla sadece az önce bahsetmiş olduğumuz hususlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diyaloğu yoktur şüphesiz. Çünkü bir yönüyle o zamanki Medine'de, ki Mekke'de de aynı şekilde öyleydi, belki Mekke'de biraz daha İslam'ın neşv-ü nema bulması dönemleri, İslam'ın daha yeni yeni filizlenmesi dönemleri olması hasebiyle belki Medine kadar bir sahabe sayısı da olmadığından dolayı Peygamber Efendimiz'in buradaki hayat tarzı daha çok bir mücadele, daha çok müşriklere karşı İslam'ı anlatma, onların ezalarına, cefalarına karşı bir direnç gösterme şeklinde ve bir taraftan da İslam'ı irşad etme şeklinde idi. Ancak Medine'ye geldiğimizde Medine'de artık bir İslam devleti kurulmuştu ve Medine'de başında Aleyhisselatü Vesselam devlet başkanı olarak vardı ve Medine'de yaşayan farklı inanç grupları dediğimiz Hristiyanlar, Yahudiler ya da müşrikler, farklı inanç gruplarına karşı Müslümanların da artık bir güç oluşturmuş olmaları ve aralarındaki diyaloglar, aralarındaki anlaşmalar, bunlar biraz daha toplumsal olarak Müslümanların işlerinin yoğunlaştığını görüyoruz ki Mescid-i Nebevi'nin yapılması ve Efendimizin hücre-i saadetlerinin inşa edilmesi ve o çevrede, Mescid-i Nebevi çevresinde bir Müslüman kitlenin var olması ve bir takım organlarının oluşması, bunlar da Peygamber Efendimizin işlerinin çok daha çeşitlendiğini söyleyebiliriz. Çok daha çeşitlendiğini görüyoruz. Ama bütün bunların yanında kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimizin göz bebeği gibi koruduğu ashab-ı kiramıyla yakından ilgilenmesini şüphesiz engellemiyordu. Ve ashabıyla ilgilenmesi konusuna baktığımızda Peygamber Efendimizin sahabe-i kiram içerisinde herhangi bir yanlış hareket içerisinde olanların o yanlışlarını düzeltmesi ve hata yapanların ya da suç işleyenlerin İslami kurallar çerçevesinde cezalandırması da, bunlar da bu konu içerisinde anlatılan alt başlıklardan olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimizin günlük hayat içerisinde, yani Mescid-i Nebevi'de olan hayatı içerisinde baktığımızda onun hitabeti, gerek sahabe-i kirama namazlardan sonra, namazlardan önce, cuma namazlarında Peygamber Efendimizin onlara belli konularda ya da onları ilgilendiren farklı konularda hitabetlerini de görüyoruz. Ve Peygamber Efendimizin tabii ki sahabe-i kiram arasında yaygınlaşmasını istediği hediyeleşmesi de burada işlenen konulardan bazıları. Peygamber Efendimizin diğer bir sahabe-i kiramla ilgilenme özelliği olarak gördüğümüz hususlardan bir tanesi de Efendimizin sahabe-i kiram arasında isimlerini beğenmediği ya da isimlerinin farklı anlamlara gelen sahabe-i kiramın isimlerini değiştirmesini de görüyoruz. Buraya da, o konuya da yer verilmiş ve Medine dışından görüşmeye gelenlerle Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ ve irşat çerçevesinde ilgilendiğini de görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, bu kitabımızın 3. bölümünde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet hayatıyla alakalı bilgileri görüyoruz. Peygamber Efendimizin nasıl abdest aldığını, ezan-ı Muhammediye okunduğunda Efendimizin ezan-ı Muhammediye'yi nasıl dinlediğini ve namaz kılması, namaz kıldırmasının nasıl olduğunu, Kur'an okuması, dua etmesi, cenaze namazı kıldırması, cenaze namazlarına iştirak etmesi ve bayram namazlarını kıldırması, zaman zaman o Medine'nin kurak dönemlerinde sahabe-i kiramla beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmur duasına çıkması ve Ramazan-ı Şerif'te özellikle Peygamber Efendimizin itikafa girmesi de bu bölümde, ibadet bölümünde, Efendimizin ibadetleri bölümünde kaleme alınmış. Burada ayrıntılarıyla teferruatıyla birlikte anlatılmış. Kıymetli dinleyenlerimiz, kitabımızın son bölümüne baktığımızda Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın artık Medine'de Hazreti Fatıma annemizin evlatları olan, çocukları olan torunlarıyla ilgilenmesi, onlarla vakit geçirmesi ve bu manada Peygamber Efendimizin çocuklara karşı olan davranışlarının nasıl olduğunu da görmemiz açısından bu bölümde önemli ve Peygamber Efendimizin istirahatinin nasıl olduğunu ve Efendimizin endişe ve sıkıntılı anlarında mescide girip, mescide gelip ibadet etmesi, Cenab-ı Hakk'a iltica etmesi, dua etmesi ve Efendimizin burada önemli bir bölüm var. Onu da dilerseniz kitabımızın iç sayfalarından bakarak mescidin kapısı önünde yaptıkları başlığını görüyorum ben burada. Ve bakalım bu kitabımızın bu bölümünde gerçekten Peygamber Efendimiz mescidin kapısında neler yapıyormuş? Bunu da kitabımızın bu iç sayfasından, ilgili sayfasından sizlere kısaca bir iki paragrafla takdim edelim. Hazreti Peygamber sefere çıkmak üzere hazırlığını mescidin kapısı önünde tamamlardı. Uhud gazvesi 625 yılında olan Uhud gazvesi dönüşü hemen ertesi gün çok yorgun olmasına rağmen Mekkelilerin dönüp yeniden saldırmalarını önlemek için sefere çıkmaya karar vermiş ve Uhud'a katılanların kendisiyle birlikte yola çıkmak üzere hazırlanmalarını emreden bir duyuru yapmıştır. Ardından Sekb isimli atının mescidin önüne getirilmesini istedi ve Peygamber Efendimiz atına bindi. Zırhını ve miğferini giymişti. Gözü dışında vücudunun hiçbir yeri gözükmüyordu. Bu esnada münadinin sesini duyup Hazreti Peygamber'in ne zaman çıkacağını öğrenmek için gelen Talha bin Ubeydullah'a silahını neden kuşanmadığını sordu. Talha da yakında olduğunu söyleyerek gidip silahını kuşanıp geldi. Resulullah Efendimiz ona Mekkelilerin o anda nerede olduklarını sordu. Seyyalede olduklarını öğrenince de bunu tahmin ettiğini, o günden sonra Mekke fethedilinceye kadar bir daha kendilerine böyle bir şey yapamayacaklarını söyledi. Sefer öncesi sahabiler hazırlıklarını tamamlayınca Hazreti Peygamber'in evi ile minberi arasındaki yeri hınca hınç doldurarak onun çıkmasını beklerlerdi. Uhud öncesi de böyle olmuştu. Beklerlerken Sa'd bin Muaz ve Üseyd bin Hudayr kalabalığa hitap ederek Hazreti Peygamber'i Medine dışında savaşmaya zorladınız. Oysa ki ona vahiy inmektedir. Kararında muhayyer bırakınız dediler. Hazreti Peygamber tepeden tırnağa silahlı olarak çıkınca ashabı biz seni istemediğin bir şeyi yapmaya zorladık. Nasıl istersen öyle yapalım. İster Medine'de savaşalım, ister çıkalım dediler. Resulullah size daha önce çıkmayalım dedim, kabul etmediniz. Bir peygamber silahını kuşandı mı savaşmadan çıkarmaz deyip yola koyuldu. Ve yine Peygamber Efendimizin mescidin önünde yapmış olduğu fiillerden bir tanesi de ihrama girmesi. Vakidi'nin zikrettiği bir rivayete göre Umretül Kaza için hazırlıklarını tamamladıktan sonra mescidin kapısı önünde aleyhissalatü vesselam ihrama girmiştir. Bu şekilde Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimizin yapmış olduğu mescidin önünde diğer hususlardan bir tanesi de Efendimiz evinden çıkarken, mescide girerken ve mescitten çıkarken de çeşitli dualar okurdu. Bu dualar Allah'ın rahmetini, şeytanın şerrinden emin olmayı dileyen, salat ve selam içeren dualardı. Ayrıca her yere olduğu gibi mescide de Peygamber Efendimiz sağ ayağıyla girerdi diyor yazarımız. Peygamber Efendimizin mescidin önünde yapmış olduğu amellerden, fiillerden bahsederken kıymetli kitap dostları, sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, kutlu doğum haftasında, kutlu doğum ayında olduğumuz bu günlerde şüphesiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, o güzel siyerini belki tarih kitaplarından, siyer kitaplarından ana hatlarıyla okumak çok elzem olduğu kadar Ancak Peygamber Efendimizin bu güzel hayatını, günlük hayatını teverruatıyla, ayrıntılarıyla anlatan, hadisi şeriflerden istifade ederek anlatan bu ve benzeri kitapları da öncelemeliyiz, okumalıyız. Bu manada bizim Erkam yayınlarından da neşredilen Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hoca'nın Peygamber Efendimizin Günlük Hayatı isimli o küçük kitabı da buradan tekrar hatırlatmış olalım. O kitapta bugünlerde Efendimizin bir gününü anlatması açısından okunası kitaplardan bir tanesi. Ve tabii ki bu kitaplara ilaveten bir kitabı daha inşallah zikrederek, ondan da kısaca bahsederek programımızın birinci bölümünü inşallah sonlandıralım. Bu kitapta Nesil Yayınlarından çıkan Metin Karabaşoğlu'nun Peygamber Efendimizin Bir Günü ismini taşıyan bir kitap kıymetli dinleyenlerimiz. Metin Karabaşoğlu'nun Peygamber Efendimizle ve farklı alanlarla ilgili çok kitabının olduğunu da ifade etmek lazım. Bu da bu ismi taşıyor. Ben de bu kitapları tanıtırken Metin Karabaşoğlu'nun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Bir Günü isimli kitabını da hatırlatmayı isabetli gördüm. Bu kitabın arka kapağında da şöyle cümlelere yer veriliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 63 yıllık ömründe hayatın gündelik akışının değiştiği özel günler ve bu özel günler adına seferde, yolda, hazırlık aşamasında, dönüş yolunda geçirilen günler sayıldığında 300 gün gibi bir rakam çıkar karşımıza. Resulullah Efendimizin yaşadığı 63 yıl ve 22.300 gün içinde 300 gün, yani toplamda Efendimizin 63 yıllık hayatı 22.300 güne tekabül ediyor ve bunların içerisinde seferleri, yolculukları, belki de kaynaklara akseden, keşfedilen, tespit edilen olaylar ele alındığında gerçekten Efendimizin 300 gününün tespit edildiği görülüyor. Diğer bir hesaplamayla onun Resulullah olarak yaşadığı 23 yıl, yani 8.000 gün içinde 300 gün. Peki hayatının 300 özel gününü siyer kitaplarının anlattığı büyük olayların içinde yaşayan Hazreti Peygamber geride kalan binlerce günü nasıl yaşamıştır? Bir peygamber olarak yaşadığı 7.700 sıradan günde neler yapmış, nelere dikkat etmiş, güne nasıl başlamış, gündüz ne ile meşgul olmuş ve geceyi nasıl geçirmiştir? Peygamber Efendimizin bir günü bir mikro siyer olarak işte bu soruların izini sürüyor ve Resulullah Efendimizin herhangi bir gününün nasıl geçtiğini anlatıyor. Onun bir gününden günümüzü ve ömrümüzü nasıl yaşamamız gerektiğine dair dersler çıkarmamıza yardım ediyor bu elimizdeki bu kitap, Metin Karabaşoğlu'nun Peygamber Efendimizin Bir Günü diye gerçekten önemli bir tespitte bulunduğunu ben de düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Zira Efendimizin 63 yıllık o hayatının her gününün, her anının tabii ki tespit edilmesi mümkün değil. Hele Peygamber Efendimizin nübüvvet görevinden önceki 40 yıllık o hayatıyla alakalı gerçekten kaynaklarımızda sınırlı bilgilerin olduğunu da ifade etmek lazım. Özellikle Peygamber Efendimizin Mekke'nin fethinden sonra ya da Medine'ye hicretinden sonraki dönemlerinin daha çok kaynaklara girdiğini, yazılı metinlerde olduğunu da buradan ayrıca ifade etmek lazım kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, şimdi biraz daha bu konunun devamı mahiyetinde kıymetli dinleyenlerimiz, batılı yazarlarca kaleme alınan birkaç siyer kitabından sizlere bahsetmek istiyorum. Tabii ki Peygamber Efendimizin hayatı sadece ona inanan, onun ümmeti olan Müslüman yazarlar tarafından kaleme alınmış değil. Batılı olup da İslam dinini araştıran, hatta sonradan Müslüman olan birçok yazarın da Peygamber Efendimizin o güzel hayatı onların da dikkatini çekmiş ve önemli eserler ortaya koymuşlar batılı yazarlar içerisinde de. Bunlardan ilki, birkaç kitaptan inşallah sizlere bahsetmeye çalışacağım kıymetli dinleyenler. Bunlardan ilki yakından tanıdığımız bir isim aslında, Martin Links. Peygamberimizin kaleme aldığı Hazreti Muhammed'in hayatı aleyhissalatü vesselam. Bu kitap İnsan Yayınları'ndan 1983 yılında ilk defa çıktı ve Türkiye'de de Türkçe'ye çevrildi zaten İnsan Yayınları'ndan çıktığına göre. Bu kitap gerçekten önemli bir siyer kitabı olarak da, bir kaynak eser olarak da bizim siyer kitaplarımızın içerisinde yerini almış oldu. Müslüman olmayanlar tarafından da İslamiyet'in temel ismi olarak kabul edilen Hazreti Peygamber'e dair pek çok batılı araştırmacı biyografiler yazmıştır. Diğer dinlere ait kitaplarda da Hazreti Peygamber'in hayatına dair olaylara atıfların yer alması bu eserlerin yazarlarının dikkatini çekmiştir. Eserlerin bazısı Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatırken İslam öncesi dinler ile karşılaştırmalı bir metot kullanmış, bazıları İslamiyet'in katı ve toleranssız bir din olduğunu kendilerince ispat amacıyla yola çıkmışlar ve bu düşünceyle yazmışlardır. Bununla birlikte dinler ve İslamiyet konusunda zihni net olmayan pek çok Müslümanın İslam'ı hak din olarak görmesini, daha iyi anlamasını, peygamber yaşamının inceliklerine vakıf olmasını sağlayarak dönüşümlerine yol açmış, batılı bazı özel isimlerin çalışmalarının hakkını da teslim etmek gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi de az önce de ifade ettiğimiz gibi Martin Licks, Hazreti Muhammed'in Hayatı ismiyle yazmış olduğu kitap. Biraz hem bu kitaba hem de Martin Licks'le alakalı bazı bilgileri sizlerle paylaşalım inşallah. İslamiyet'in hakikate bakışı, tasavvuf ve tarikatlar konusunu eserlerine taşımış bir yazardır Martin Licks. Ve Licks özellikle tasavvufi konulardan çok daha etkilendi. Ve 1939 yılında Guyano'nun asistanı olan arkadaşını ziyaret için Kahire'ye gitti. Oradayken arkadaşının vefatı üzerine ülkede kalmaya karar verdi ve Arapça eğitimine başladı. Ve hayatının son çeyreğinde çıkardığı eserler bir hayli zengin bir muhtevada çıkmıştır. 1983 yılında İslam dünyası Hazreti Muhammed'in hayatı eseri ile tanıştı Martin Licks'in. Mısır ve Pakistan'dan bu eserle ilgili ödüller aldı. İslamabad'daki Siyer Konferansı'nda eseri en iyi Hazreti Muhammed Aleyhisselam biyografisi ödülünü aldı. Yazar, Shakespeare'in maneviyatı ve oyunlarındaki ezoterik anlamlara dair de bir uzmanlık alanı taşıyor. Daha sonraki kitapları Martin Licks'in daha sonraki kitapları Ebu Bekir Siracettin ismiyle yayınlanıyor. Evet, bu şekilde Martin Licks'in kısaca bir hayat hikayesini sizlere ifade ettikten sonra kitabı da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatan, siyerini anlatan önemli kitaplardan birisi olarak yayın dünyasında yerini alıyor. Diğer bir isim ise kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'le ilgili batılı yazar olup da kitap yayınlayan diğer bir isim ise William Montgomery Watt isimli bir yazar. Bu kitaplar da 3 tane kitabı var bu yazarın. İletişim Yayınları'ndan çıkan Hazreti Muhammed Peygamber ve Devlet Adamı ismini taşıyor. Diğer iki kitabı da Kur'an Araştırmaları Yayınları'ndan çıkan Hazreti Muhammed'in Mekke'si Aleyhisselam ve Hazreti Muhammed Medine'de isimli iki tane kitabından da bahsedebiliriz bu yazarın. Ve diğer bir yazar ise yine yabancı bir, batılı bir yazar. Bu yazarımızın ismi de Leslie Hazleton ismini taşıyor ve The First Muslim ismiyle kitabın ismi, İngilizce ismi İlk Müslüman ismini taşıyor. Ki bu Leslie Hazleton Yahudi bir insan ve araştırmacı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı okumadan ön yargılı yorum yapanlara ilk vahyin gelişinden itibaren objektif olarak Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Hazreti On, Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın yoğun drama içeren hikayesinin iyi bilinmediğini düşünerek nasıl bir dini figür haline dönüştüğünü de kendi ifadeleriyle, kendi bakış açısıyla anlatmaya çalışıyor. Bir Yahudi yazarın gerçekten Peygamber Efendimiz'i nasıl anlattığını da merak etmek gerekiyor. Belki de bu yönüyle bu kitapta okunabilir. Bir başka ve son kitap olarak sizlere aktarabileceğimiz batılı yazarlardan birisi olan bir rahibe kökenli İngiliz bir yazar, 1944 doğumlu Karen Armstrong isimli bir yazar. Bu da Muhammed ismiyle, İslam peygamberinin biyografisi ismiyle bir kitap kaleme almış ve aynı zamanda bu kitabı da bakıyoruz. Koridor Yayıncılık'tan yayınlanmış. Şöyle kısa bir iki paragraf var bu kitap ve yazarıyla alakalı. Onu da aktaralım sizlere. Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın onu yalancı ilan etmek isteyen yaklaşımlara göre dönemin koşullarını da açıklayarak bir eser ortaya koymuş, İslamiyet'i dönemin Hristiyanlık ve Yahudilik gelenekleri ile de karşılaştıran bir çalışma ile dikkat çekmiştir bu yazar. 1944 doğumlu Katolik rahibesi kökenli İngiliz yazar, karşılaştırmalı dinler konusunda çalışmalara imza atmış. Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın biyografisi ilk kez 1991 yılında yayınlamış. Kitabında tek tanrılı dinlerden İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik ile Budizm ve Hinduizm örneklerini karşılaştırmış ve Hazreti Muhammed'in hayatını anlatırken Aleyhisselam'ın İslam dünyası ile Batı arasındaki tartışmaları ve ilişkileri de kendi çapında tartışmaya çalışmış bu yazar, kıymetli dinleyenlerimiz. Bunu da ifade etmiş olalım kitap dünyamızın bu dakikalarında. Evet efendim, şimdi böyle bir kitap demeti sizlere sunduktan sonra son kitap olarak da sizlere aktaracağımız farklı bir alanda, farklı bir kitabı da inşallah sizlere aktaralım. Sonrasında da programımızın sonuna gelmiş olacağız inşallah. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin yayınladığı gerçekten birbirinden güzel kitaplar olduğunu bizim bu Kitap Dünyası programında birkaç defa ifade ettik. Ve bu güzel çalışmaları da takdir etmek gerekiyor, hakkını vermek gerekiyor ve bunlara da gerekli ilgiyi göstermek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. O yüzden özellikle kitap fuarlarına gittiğimizde mutlaka İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür AŞ'nin standına uğramak lazım. Hemen bir parantez açarak şu eleştiriyi de yapmak lazım. Keşke İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün çalışmaları diğer alanlarda, yani şehir planlamasında, mimaride ve farklı alanlardaki çalışmaları keşke bu yayıncılıktaki başarısı kadar olabilse. Maalesef onu göremiyoruz. İstanbul'un birçok noktadaki, birçok yöndeki halini hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Gerek trafiğinden tutun da yapılaşmasına kadar, imar durumuna kadar, altyapısına kadar vesaire. Buradaki aksaklıkları hep beraber yaşıyoruz. Temennimiz odur ki Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin çıkarmış olduğu kitapların güzelliği kadar, onlara vermiş olduğu ehemmiyet kadar diğer konulara da önem versin inşallah. İşte bu Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür AŞ'nin çıkarmış olduğu bir seriden bir kitap bu. Gülmenin Resmi Tarihi üst başlığını taşıyor ve İstanbul'un 100 Mizah Dergisi hazırlayan Merve Ünver isimli bir hanımefendi. İstanbul'un 100 Mizah Dergisi. Aslında bu bir seri kıymetli dinleyenlerimiz. İstanbul'un 100 Kuş Evi, İstanbul'un 100 Camisi, İstanbul'un 100 Hamamı gibi böyle İstanbul'un yüzleri şeklinde bir seri halinde neşredilen bir kitap dizisi. Onlardan bir tanesi de bu kitap, İstanbul'un 100 Mizah Dergisi. Mizah insanları birbirlerini yakınlaştırır ve gülmek bulaşıcıdır diyor bu kitabın takdimini bizlere sunarken yazarımız. Sosyal medyada yapılan gülme deneylerini de görmüşüzdür, izlemişizdir. Hatta ekrandan izlerken bile kendinizi o insanlara yakın hissedersiniz. Mizah dergileri uzun yolculukların vazgeçilmez azığıdır mesela. Sizi yol boyunca gülümsetir. Bu dergiler aylarca saklanır, esprileri, şakaları hiç eskimez çünkü. Dergilerin bu özelliğini keşfeden yazar Merve Ünver, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yayınlarına İstanbul'un 100 Mizah Dergisi'ni hazırladı. Kitap Diyojen'den Latife'ye, Kahkaha'dan Yuha'ya, Türk Mizah Tarihi'nin 100 dergisiyle 90 yılını gözler önüne seriyor diye bu kitabın tanıtım yazısında bunları görüyoruz. Kitabı incelediğimizde bu mizah dergilerinin Tanzimat'tan günümüze hem dünya mizahını taklit ederek hem de toplumsal şartların etkisiyle bir takım dönüşümler geçirdiğini görüyoruz. Mizah alanındaki ilk yayın Arif Arifaki'nin 1867'de çıkardığı İstanbul isimli dergi. Bu dergiye 1870 yılında Terakki gazetesinin aynı adla yayınladığı dergi ekleniyor. Derken Diyojen aynı yıl yayına başlıyor. Harf devrimiyle birlikte Latin harflerinin hayatımıza girmesi haliyle mizah dergilerini etkiliyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise mizah tırmanıyor. Bunun sebebi mizahın bir savaş propagandası olarak kullanılması. Dergilerin içerikleri hakkında biraz bilgi vermek gerekirse şu şekilde. 1974 yılında yayın hayatına başlayan Latife, Tanzimat'ın en önemli karikatüristlerinden Tınkır'ı sayfalarında ağırlıyor. Karikatürlerin artık renkli basıldığı dönemde mizah basını da genişliyor. Kahkaha, Ali Bey'in basirete muhalif olan seslere cevap vermek için çıkardığı bir dergi. En büyük yeniliklerden birini yapmış. Dergide her sayıda bir dama oyunu yayınlamış. Mehmet Tevfik, 162 sayı çıkardığı Çaylak gazetesinden sonra Çaylak Tevfik olarak anılmaya başlıyor. Zamanının ötesinde esprileriyle, bol karikatürleriyle Türk mizah tarihinin yapı taşlarından oluyor. Musavver Papağan Türk mizah basınında hem iki sayfalık büyük boy hem de tamamı renkli karikatür yayımlayan ilk gazete özelliğini taşıyor. Aslında tabii bunlar bir kitap, iki kapak arasında bir kitap şeklinde günümüze kadar ulaşmış olan dergiler olmakla beraber bunların dışında da mizah dergileri olduğunu görüyoruz. Ancak şu notu düşmemde fayda görüyorum kıymetli dinleyenler. Özellikle 1940'lardan 50-60-70'li yıllara kadar bu zaman dilimi içerisinde Türkiye'deki mizaha baktığımızda aslında bizim kültürümüze, bizim anlayışımıza, bizim değerlerimize çok da uygun olmayan bir mizahın geliştiğini, çok affedersiniz, daha çok müstehcen, daha çok belden aşağı bir mizah anlayışının ağır bastığını görüyoruz. Bu manada yakın tarihe baktığımızda Müslümanlar tarafından, yani müstehcenlik olmadan da mizahın yapılacağı, argo olmadan da mizah yapılacağını ispat eden bir takım çalışmaların da olduğunu ifade etmek lazım. Bir dönem Cafcaf dergisi çıkıyordu. Hala yayınları devam ediyor. Son zamanlarda Misvak dergisinin olduğunu görüyoruz. Daha önceki yıllarda bizim lisede okuduğumuz yıllarda Cingariyet isimli bir mizah dergisinin, karikatür dergisinin çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da demek ki özellikle muhafazakar cenahın çok daha gayret göstermesi gerektiğini ifade etmek lazım. Zira geçtiğimiz yıllara baktığımızda o yapılan mizahların, yapılan karikatürlerin aslında bizim değerlerimize, bizim dinimize, bizim inancımıza daha çok hakaret içeren muhtevada olduklarını da maalesef görüyoruz. Bunları da ifade etmek gerekir diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Ancak bu çalışmayı da bir kültür çalışması olarak Kültür AŞ'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür AŞ'nin yayınları arasında ilgili olan kardeşlerimiz, meraklı olan kardeşlerimiz alıp inceleyebilirler inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine sizlerle güzel kitapları, güzel muhtevaları ve güzel konuları konuşmayı ümit ediyoruz. Ve hepinize hayırlı akşamlar dilerken kutlu doğum haftanızın da hayırlara vesile olmasını ve Peygamber Efendimiz'i her zaman olduğu gibi gönül gündemimizde biraz daha yakından hissederek, onu yakından tanıyarak, onunla ilgili kitapları okuyarak onu gündemimize almanızı temenni ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.